Dördüncü kaset, birinci yüz. Bu son derece basit doğallığı içinde neredeyse sıradan bir sözcükmüş gibi duyuluyor. Ne var ki bunu açıkça ve doğrudan söylemek o dönemde korkunç bir manevi cesaret gösterisi anlamına geliyordu. Bu formülasyonda yalnız ve güçsüz bir adam bütün bir dönemin liderlerinin, prenslerinin, papazlarının, katoliklerin ve lütercilerin yüzüne uyguladıkları sapkın avının saçmalık ve acımasız bir çılgınlık olduğunu vuruyordu kamçı gibi. Binlerce, on binlerce insan ne Tanrı'ya ne de devlete karşı suç işlemiş olmamalarına rağmen haksız ve suçsuz yere kovuşturulmuş, asılmış, boğulmuş ve yakılmıştı. Oysa bu insanlar diğer insanlardan reel eylem alanında değil, soyut düşünce alanında ayrılmışlardı. Peki ama bir insanın düşüncelerine yön vermeye, onun manevi ve bireysel inançlarını genel bir suçla özdeşleştirmeye kimin hakkı var? Devlet de resmi makamlarda böyle bir hakka sahip değildir. İncil'e göre Sezar ancak kendisinin olan emredebilir. Castellio ısrarla Luther'in dünya krallığının sadece maddi olan üzerinde egemenliğe sahip olduğunu, manevi olan üzerinde ise Tanrı'nın herhangi bir dünyevi hukukun egemen olmasını istemediğini belirttiği sözlerini aktarır. Devlet, tebaalardan maddi ve siyasal düzenin korunmasını talep edebilir. Fakat herhangi bir otoritenin etik, dinsel, biz ekliyoruz, sanatsal, inançlara, bu inançlar devlete karşı somut isyan, biz buna siyasal ajitasyon diyebilirdik, oluşturmadığı sürece müdahale etmesi, dokunulmaz kişilik haklarına saldırı ve bu hakkı ihlal anlamına gelmektedir. Hiç kimse manevi dünyasından hiçbir resmi makama karşı sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Çünkü her birimiz Tanrı karşısında kendi davamızı kendimiz savunacağız. Düşünsel meselelerde otorite yetkili değildir. Öyleyse biri ideolojik olarak bizden farklı düşündüğünde ağzımız köpürerek tepinmek niye? Neden böyle bir durumla karşılaştığımızda hemen devletin güvenlik güçlerini çağırıyoruz? Bu amansız nefretin nedeni ne? Hoşgörü olmaksızın gerçek hümanizm olanaksızdır. Çünkü eğer kendimize manevi bakımından egemen olabilirsek, barış içinde bir arada yaşayabiliriz ve bazen düşüncelerimiz farklı olsa bile en azından uzlaşabilir ve inanç birliğine ulaşıncaya kadar sevgi ve barış bağıyla birbirimiz olduğumuz gibi kabul edebiliriz. İnsanlığı soysuzlaştıran bütün bu korkunç katliamların, barbar kovuşturmaların suçlusu masum insanlar değildir. Düşünce ve inançlarından kim sorumlu tutulabilir? Castellio'ya göre suç, bu caniyane çılgınlığın, dünyanın içine düştüğü bu vahşi karışıklığın suçu her zaman fanatizm, her zaman kendi düşüncelerinin, dinlerinin, ideolojilerinin kabul edilmesini isteyen ideologların hoşgörüsüzlüğüdür. Castellio bu taşkın kendini abartmayı acımasızca eleştirir. İnsanlar kendi düşüncelerinden, daha doğrusu düşüncelerinin kesin doğruluğundan öylesine eminler ki, diğer düşünceleri kibirle küçümsüyorlar. İşte bütün zulümler ve baskılar bu kibirden doğmaktadır. Öyle ki hiç kimse kendisiyle aynı görüşte olmayan birine tahammül etmek istemez. Oysa günümüzde neredeyse insan sayısı kadar farklı düşünce vardır. Buna rağmen tek bir tarikat yoktur ki diğerlerini suçlamasın ve tek başına egemen olmak istemesin. Sadece bazı düşünceler bazı büyük adamların hoşuna gitmiyor diye ve hatta çoğu kez hiçbir neden yokken günbegün yaşanan bütün bu sürgünler, zindanlar, yakmalar, asmalar, bütün bu iğrenç idam ve işkence fırtınası buradan kaynaklanır. Saçmalığın kaynağı dik kafalılıktır ve vahşi, barbar bir zevk olan zulmetme zevki hoşgörüsüzlükten doğar. Ve bugün kimi insanlar tahrik edici iftiralarla öylesine kızıştırılmışlardır ki ölüme mahkum edilen insanlardan biri ağır ateşte canlı canlı yakılmadan önce boğulunca öfkelenmektedirler. O nedenle Castellio'ya göre insanlığı bu barbarlıktan tek bir şey kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda tek bir gerçeğe değil birçok gerçeğe yer vardır ve eğer insanlar isterlerse bir arada yaşayabilirler. Birbirimize tahammül edelim ve karşımızdakinin inancını yargılamayalım. Eğer bunu başarabilirsek, bu iç karartıcı sapkın çığlıklar, düşünsel meseleler nedeniyle yaşanan bütün bu kovuşturmalar gereksizleşir. Calvin yayınladığı yazısında, prensleri, kâfirlerin tamamen yok edilmesi için kılıç kullanmaya teşvik ederken, Castellio onlara şöyle yalvarır. Ilımlı olun ve sizleri cinayete teşvik edenleri dinlemeyin. Çünkü Tanrı önünde yaptıklarınızın hesabını verirken bu cinayet teşvikçilerinin size yardımı dokunamaz. Zira Tanrı önünde onlar da kendilerini savunmak zorunda kalacaklardır. İnanın bana, eğer İsa bugün burada olsaydı, bazı tali meselelerde farklı düşünseler, yanlış yola sapmış olsalar bile kendi adını ananların öldürülmesini kesinlikle öğütlemezdi. Sebastian Castellio, düşünsel bir soruna yakışır tarafsızlık içinde sapkın denilenlerin suç ve masumiyeti gibi tehlikeli bir sorunu ele almış, gözden geçirmiş, tartmıştır. İzlenenler, kovuşturulanlar için büyük bir içtenlikle barış ve düşünce özgürlüğü talep ederken, sergilediği inanç sağlamlığına rağmen görüşlerini son derece alçak gönüllü bir biçimde sunmaktadır. Sekreterler, pazar çağırtkanları gibi dogmalarını kulakları tırmalarcasına göklere çıkarırken, dar kafalı doktrinerler kürsülerden durmaksızın tek gerçek ve tek doğru doktrinin kendilerininki olduğunu, Tanrı'nın iradesini ve sözünü kendilerinin sadece kendilerinin dile getirdiğini iddia ederken, Castellio sadece şöyle der: sizlere Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği bir peygamber gibi değil, kavgalardan nefret eden ve dinin kavgayla değil, anlayışlı bir sevgiyle, biçimsel geleneklerle değil, manevi yürek hizmetiyle kanıtlamasını dileyen kitle içinden biri olarak konuşuyorum. Doktrinerler insanları her zaman sanki karşılarında öğrencileri ya da köleleri varmış gibi hitap ederler. Hümanistler ise kardeşçe, insanca hitap ederler. Ne var ki gerçekten insan olan bir insanın insanlık dışı şeylere tanık olduğu zaman öfkelenmemesi olanaksızdır. Ruhu çağının çılgınlığı yüzünden sarsılırken dürüst bir yazarın eli kayıtsız, heyecansız ve ilkesel sözler yazmaya, duyduğu haklı öfkeyle sinirleri benliğini yakıp kül ederken sesi yumuşak kalamaz. İşte Castellio da Chapel'da masum bir insanın bir din kardeşinin nefreti yüzünden, bir teoloğun bir teoloğa, bir bilgenin bir bilgiye duyduğu nefret yüzünden, üstelik din adına acılar içinde ölüme gönderilen bir insanın bağlandığı işkence direği karşısında daha fazla dayanamaz. Sadece akademik araştırmaları tartışmakla yetinemez. İşkence edilen servet tablosu, sapkınlara karşı başlatılan korkunç kitlesel kovuşturma, Castellio'nun başını kitaplarından kaldırmasını sağlamıştır. Castellio'nun gözleri, kendi kişisel hoşgörüsüzlüklerini Tanrı adına yapılan hizmet diye adlandırarak boş yere mazur göstermeye çalışan bu dehşet yaratıcılarını arar. Castellio şunları söylerken hedeflediği Calvin'dir. Bu yapılanlar ne kadar korkunç olsa da, bunların İsa adına aklanmaya çalışılması ve İsa'nın isteğine uygun davranıldığının söylenmesi çok daha korkunç bir günahtır. O, zorbaların zulümlerini her zaman herhangi bir dinsel ya da ideolojik idealle yaldızladıklarını bilmektedir. Ne var ki kan her ideali kirletir, şiddet her düşünceyi alçaltır. Hayır, Miguel Servet İsa'nın adına değil. Bu durumda yeryüzündeki bütün Hristiyanlık bu eylemle lekelenmiş olurdu. Johann Calvin'in emriyle yakılmıştır. Kim diye haykırır Castellio. Bugün hala İsa'ya inanmış insanlar ateş ve suyla katledilir. Katillerden, haydutlardan daha acımasız muamele görürken Hristiyan olabilir. Bugün herhangi bir tali meselede güç ve iktidarı ellerinde bulunduranlarla aynı düşüncede olmayan birinin alevler içinde İsa'ya inandığını haykırmasına rağmen İsa adına canlı canlı yakıldığını görenler İsa'ya hizmet etmek isterler mi? Bu nedenle bu mükemmel hümanist hissetmektedir bunu. O günün egemenlerine düşünsel olarak karşı çıktı diye insanlara işkence yapılması ve insanların öldürülmesi çılgınlığı artık son bulmalıydı. Ve iktidar sahiplerinin iktidarı sürekli olarak kötüye kullandıklarını ve yeryüzünde kovuşturulan ve kovalananları anlayacak tek başına küçük ve güçsüz biri olarak kendisinden başka kimsenin olmadığını gördüğünden başını umutsuzluk içinde gökyüzüne kaldırarak haykırır. Castellio'nun bu çağrısı taşkın bir merhamet dileğiyle son bulur. Ah İsa, dünyanın yaratıcısı ve hükümdarı, olanları görmüyor musun? Gerçekten de bambaşka biri mi oldun? Kendine karşı böylesine acımasız ve düşmanlık hissiyle dolu birine mi dönüştün? Sen yeryüzündeyken senden daha yumuşak, senden daha iyi hiçbir şey yoktu. Hiç kimse olaylara senin yumuşaklığında katlanmamıştı. hakarete uğramış, yüzüne tükürülmüş, alay edilmiş, başına dikenlerden rülü taş takılmış olarak, haydutlar arasında çarmıha gerilmişken, böylesine aşağılanırken bile sana bu hakaret ve eziyetleri yaşatanlar için dua etmiştin. Değiştiğin gerçek mi? Sana kutsal babanın adına yalvarıyorum. Talimat ve emirlerine, senin öğretmenlerinin istedikleri gibi uymayanların suda boğulmalarına, etlerinin bağırsakları görününceye kadar kerpetenle koparılmasına, yaralarının üzerine tuz serpilmesine, kılıçla paramparça edilmelerine, yavaş yavaş ateşte canlı canlı yakılmalarına, akla gelebilecek her türlü işkenceyle acılar içinde öldürülmelerine razı mısın? Ah İsa, bütün bu yapılanları gerçekten onaylıyor musun? İnsanların işkenceyle lime lime edildiği bu katliamları düzenleyenler gerçekten senin hizmetkarın mı? Bu acımasız katliamlar sırasında sanki insan etine büyük bir açlık duyuyormuşsun gibi tanık olarak adı verilen gerçekten sen misin? Eğer İsa, sen bütün bunları onaylasaydın şeytana yapacak ne kalırdı? Ah, şeytanın yapabileceklerini senin üzerine atanlar ne büyük bir küfür içindeler. Sadece şeytanın isteği ve buluşu olan bu tür şeyleri İsa'nın üzerine atan insanların o aşağılık cesareti. Eğer Sebastian Castellio'nun kitabı sadece tek sayfa ön sözden ibaret olsaydı bile, hümanizm tarihinde sonsuza kadar yaşardı. Çünkü silah seslerinden sözcüklerin duyulmadığı ve son kararların savaş tarafından verildiği bir dünyada bu ses ne kadar yalnız, Castellio'nun sarsıcı çağrısı ne kadar umutsuzdur. Fakat birçok kez dinler ve bilgeler tarafından ilan edilmiş de olsalar, unutkan insanlığın en insanca taleplerinin anımsatılması gerekir. Kuşkusuz, diye ekler alçak gönüllü Castellio. Başkalarının söylemediği bir şey söylemiş olmuyorum. Ne var ki doğru ve haklı olanı gerçekleşinceye kadar tekrarlamak hiçbir zaman gereksiz değildir. Zorbalık her çağda başka bir biçimde kendini yenilediği için düşün adamlarının zorbalığa karşı mücadelesi hep yenilenmelidir. Düşün adamları hiçbir zaman herhangi bir anda şiddetin çok güçlü olduğu ve böylesine güçlü şiddete karşı çıkmanın anlamsızlığı bahanesinin arkasına sığınmamalıdırlar. Zira gerekli olan sürekli söylenmelidir. Gerçek hiçbir zaman boşuna ifade edilmiş olmaz. Muzaffer olmasa bile söz, gerçeğin sürekli var olduğunu kanıtlar ve bu tür anlarda gerçeğe hizmet edenler, terörün özgür beyinler üzerinde iktidar kuramayacağı ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesinin duyulacağını kanıtlarlar. Şiddete karşı vicdanın sesi. Başkalarının düşüncelerine acımasızca saldırmaya kalkışan insanlar kendilerine yönelmiş itirazlara çok duyarlıdırlar. Calvin de dünyanın servetin öldürülmesini din yolunda ve Tanrı yararına yapılan bir eylem olarak övecek yerde tartışmasını kendisine yapılmış korkunç bir haksızlık olarak değerlendirmektedir. Daha kısa süre önce ilkesel bir görüş ayrılığı nedeniyle bir insanı ağır ateşte canlı canlı yaktırarak öldürten bu adam büyük bir ciddiyetle kurban için değil, kendisi için merhamet talep etmektedir. Bir arkadaşına şunları yazar: karşı karşıya kaldığım hakaret ve saldırıların onda birini bilsen, içinde bulunduğum üzücü duruma acırdın. Köpekler dört yandan üzerime saldırıyorlar. Düşünülebilecek her türlü hakarete maruz kalıyorum. Şimdilerde bilinen papacı asımlarımdan daha çok aynı kampta bulunduğum insanların kıskançlıkları ve nefretlerini yaşıyorum. Calvin, İncil'den yaptığı alıntılar ve argümanlara rağmen insanların servetin katledilişini sessizce kabul etmediklerini saptamıştır öfkeyle. Vicdan rahatsızlığının neden olduğu asabiyet, Castellio ve arkadaşlarının Basel'de bir karşı yazı hazırladıklarını duyduğunda bir tür paniğe dönüşür. Zorba mizaçların ilk düşüncesi karşı düşüncenin ezilmesi, yasaklanması ve susturulmasıdır. Haberi alır almaz, Dorotesi kitabından henüz bir haberken, masasına koşan Calvin, İsviçre'deki ruhani meclislerden kitabı mutlaka yasaklamalarını ister. Artık tartışmaya yer bırakılmamalıdır. Cenevre son sözünü söylemiştir. Geneva loku da est, bundan sonra servet davasına ilişkin söylenecek her şey, daha baştan yanılgı, saçmalık, yalan, sapkınlık, Tanrı'nın inkarı anlamına gelecekti. Çünkü Calvin'e karşıydı. Cenevre diktatörü harıl harıl yazmaktadır. 28 Mart 1554'te Bollinger'e, bugünlerde Basel'de Castellio ve Corino'ya sapkınların zor kullanarak ortadan kaldırılmasının caiz olmadığını kanıtlamaya kalkıştıkları, takma isimle bir kitap yayınladığını yazar. Bu yanlış doktrin yaygınlaşmamalıdır çünkü mülhitlere ve kafirlere hoşgörü gösterilmesini savunmak ve dolayısıyla bunların cezalandırılmasını reddetmek zehirdir. O nedenle hoşgörü mesajı ileten her şey, herkes hemen engellenmeliydi. Bu kentteki din adamlarının uyanarak geç de olsa bu kötülüğün yaygınlaşmasını engellemeleri Tanrı'nın hoşuna gidecektir. Ne var ki Calvin bununla yetinmez. Ertesi gün hık deyicisi Theodore de Beze'yi daha büyük bir ısrarla uyarır. Kitabın kapağına Mötberg yazmışlar fakat benim bildiğim kadarıyla Mötberg Ren kıyısında bulunuyor. Ben çoktan beri burada bu tür alçakça hareketler planlandığını biliyordum. Bu şaşkın adamın ön sözde yumurtladıklarına göz yumulursa Hristiyan dininden geriye ne kalır diye soruyorum kendimi. Fakat söz konusu inceleme kitabı ihbar mekanizmasını geride bırakmıştır. İlk nüsha Cenevre'ye ulaştığında bir dehşet fırtınasına neden olur. Nasıl? Bazı insanlar hümanizmi otoritenin üzerinde konumlandırmak amacıyla bir araya gelmiş, öyle mi? Farklı düşünenleri yakmak yerine korumalı ve onlara kardeşçe davranmalı, öyle mi? Sadece Calvin değil, her Hristiyan İncil'i kendisine göre yorumlayabilmeli, öyle mi? Fakat bu durumda kilise, elbette Calvin'in kilisesi, tehlikeye atılmış olmaz mı? Cenevre'de birdenbire sapkınlara karşı sesler yükselmeye başlamıştı. Her yerde son derece tehlikeli yeni bir sapkınlığın, yani Belliyanizmin, bu andan itibaren dinsel meselelerde hoşgörü doktrini, doktrinin öncülüğünü yapan Martin Bellini'nin Castellio adıyla anılacaktır, ortaya çıktığını ve yaygınlaşmadan ezilmesi gerektiğini aykırıyorlardı. Ve Beze burada ilk kez ifade edilen hoşgörü talebi üzerine büyük bir öfkeyle şöyle bağırıyordu. Hristiyanlığın başlangıcından bu yana böyle bir küfür duyulmamıştır. Cenevre'de derhal savaş konseyi toplanır. Yanıt verilmeli mi, verilmemeli mi? Cenevrelilerin kitabı hemen yasaklamasını istedikleri Zwingli'nin halefi Bullinger, Zürih'ten şu akıllıca uyarıda bulunur. Kitap kendiliğinden unutulacaktır. O nedenle yanıt vermemek daha uygun olur. Fakat aşırı tahammülsüz Farel ve Calvin, Ali'nin yanıt verilmesinde ısrarlıdırlar. Calvin ilk savunmasından edindiği kötü deneyden sonra arka planda kalmayı yeğlediğinden genç yandaşı Theodore de Beze'yi şeytani hoşgörü doktrinine karşı ezici bir saldırıda bulunarak diktatör olarak kendisinin teveccühünü kazanmakla görevlendirir. Uzun yıllardan bu yana Calvin'in itaatkar hizmetçiliğini yapmanın ödülünü halefi olmakla alan dindar ve sadık bir kişiliğe sahip de Beze, düşünce özgürlüğüne karşı aşırı nefretiyle Calvin'i bile geride bırakmaktadır. Bağımlı kişilikler her zaman üreten düşünceden daha katıdırlar. Düşünce tarihinde adını sonsuza kadar erostratik ünle yükleyen şu sözler de Beze'nindir. Vicdan özgürlüğü şeytanın doktrinidir. Özgürlüğe hayır. Bağımsız düşünenin kibrine katlanmaktansa insanları ateş ve kılıçla yok etmek yeğdir. Döbeze ağzı köpürerek herkesin düşündüğü gibi davranmasına izin verileceğine ne kadar acımasız olursa olsun tiranlık daha iyidir demektedir. Sapkınların cezalandırılmaması gerektiğini iddia etmek, ana baba katillerinin öldürülmemesi gerektiğini söylemek anlamına gelir. Oysa sapkınlar bunlardan 100 kat daha fazla suçludurlar. Sırf bu örnekle bile Belliyanizme karşı bu aşırı öfkeli yerginin içine ortodokslar kafalılığın ne ölçüde girdiği görülebilir. Nasıl? İnsan görünümündeki bu canavarlara hümanizmle mi karşılık verilecek? Hayır, önce disiplin, sonra hümanizm. Doktrin söz konusu olduğunda bir lider insancıl duygulara boyun eğmemelidir. Çünkü bu Hristiyanca değil, şeytancadır. Burada ilk kez, fakat son kez değil, Beze'nin ifadesiyle militan hümanizm teorisinin herhangi bir ideolojik hedefi ancak demirden disiplin ve hoşgörüsüzlükle yöneltebilecek olan insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşüyle karşılaşılır. Beze, Belliyanistlere karşı fanatik üslubuyla şöyle aykırır. Eğer İsa'nın bütün inançlı sürüsü bunlara teslim edilmek istenmiyorsa, sürüden ayrılan birkaç kurda hoşgörülü davranmamalıdır. Yazıklar olsun gerçekte büyük bir acımasızlık olan sözde yumuşaklığa. Döbeze otoriteden kılıçla vurma erdemini göstermesini ister. Kasterlio'nun bu canavarca katliamlara bir son vermesi için acı içinde merhametine seslendiği aynı tanrıya Cenevrili rahip, içinde yanan nefret ateşiyle bu günahkarları tamamen yok etmek için Hristiyan prenslere ruh sağlamlığı ve kararlılık verilmesi, böylece katliamın devam etmesi için yalvarmaktadır. Ne var ki Beze'nin öç alma hırsını farklı düşünenlerin yok edilmesi de tatmin etmez. Sapkınlar sadece öldürülmekle kalmamalı. Aynı zamanda ölürken acı çekmeliler. Döbeze daha baştan düşünülebilecek her türlü işkenceyi dindar bir vurguyla mazur göstermektedir. Eğer bunlar suçları ölçüsünde cezalandırılacak olsalar, öyle inanıyorum ki suçlarını karşılayacak bir işkence bulmak olanaksız olurdu. Teröre düzülen bu tür metiyeleri, böylesine korkunç anti-hümanist argümanları tekrar etmek bile iğrenç. Fakat Protestan dünyanın gerçekten de Cenevrili fanatiklerin nefretiyle yeni bir engizisyona itilmesi durumunda içine düşeceği tehlikeyi kavrayabilmesi ve bu çılgın sapkın avı hırsıyla hareket edenlere karşı yürekli ve aklı başında insanların yaptıklarını, elbette yaşamlarını tehlikeye atarak gereğince değerlendirebilmesi için bu söylenenleri sözcüğü sözcüğüne saplamak gerekir. Zira hoşgörü düşüncesini zamanında zararsız kılabilmek için tasfiye ruhuna sahip Döbeze, her hoşgörü dostunun, belliyanizmi savunan herkesin şu andan itibaren Hristiyan dininin düşmanı olarak sapkın muamelesi görmesini, yani yakılmasını talep etmektedir. Bunların şahıslarında benim burada savunduğum Tanrı inkarcılarının ve sapkınların cezalandırılması gerektiği tezi uygulanmalıdır. Döbeze, Kastelio ve arkadaşlarının düşünceleri nedeniyle kovuşturulanları savunmaya devam etmeleri halinde, kendilerinin neyin beklediğini bildiklerinden yumruklarını sıkarak, ne gizlenmelerinin ne de takma adlar kullanmalarının bunları kovuşturmadan kurtaramayacağını söylemektedir. Çünkü kim oldukları herkesin malumudur. Sizleri henüz zaman varken uyarıyorum. Açıkça görülüyor. Döbeze'nin tasfiye ruhu sadece görünürde akademik bir tartışmadır. Gerçekte bu tehdit anlamı taşır. Düşünce özgürlüğü savunucuları bundan sonra ileri sürecekleri her hümanizm talebinin hayatlarına mal olacağını bilmeliydiler ve bütün hoşgörüsüzlüğüyle Döbeze provokatörce bu kişilerin başı olarak düşündüğü Sebastian Castellio'yu bu cesur adamı korkaklıkla suçlar. Kendisine çok cesur ve gözü pek gösteren bu adam demektedir alayla. Merhamet ve ılımlılıktan söz eden bu kitapta öylesine korkak ve ürkektir ki başını ancak bir maske arkasında gezeyerek çıkarabilmektedir. Belki de Döbeze, Castellio'nun açığa çıkma tehlikesi karşısında yılacağını ummaktadır. Ancak Castellio bu meydan okuyuşa pabuç bırakmaz. Cenevre Ortodoksluğunun bu alçakça cinayeti dogma ve pratik katına çıkarmak istemesi barışsever Castellio'yu açık savaşa zorlamaktadır. O harekete geçmek için belirleyici anın geldiğini fark etmiştir. Eğer servet cinayeti kesin mahkum edilmek üzere insanlık mahkemesi önünde yargılanamazsa yakılan ateşte yüzlerce, binlerce insan yanacak ve aslında bu cinayet eylemi bir cinayet ilkesi olarak yerleşecekti. Castellio, kendi çağının iddianamesini Miguel Servet'in Chapel Meydanı'nda katledilmesi suretiyle işlenen din cinayeti nedeniyle Johann Calvin'e karşı suçlamayı kaleme almak için sanatsal ve bilimsel çalışmalarını bir yana bırakır. Calvin'e karşı iddianame, tek bir kişiye yönelmiş olmasına rağmen etik etkisi nedeniyle söze yasayla, düşünceye doktrinle ve özgür vicdana aşağılık şiddetle tecavüz etme girişimlerine karşı mükemmel bir savaş ilanı haline gelmiştir. Castellio hasmını yıllardan bu yana tanımakta, o nedenle yöntemlerini de bilmektedir. Calvin'in kendisine yönelmiş her saldırıyı doktrine, dine ve hatta Tanrı'ya karşı saldırı olarak yorumlayacağının farkındadır. O nedenle Castellio daha baştan Contra Libellium Calvin'i de servetin tezlerinin ne savunduğunu ne de mahkum ettiğini, dinsel ve kutsal kitapların yorumuyla ilgili meselelere kesinlikle girmeyeceğini, tek amacının Miguel Servet'i öldüren Johann Calvin'i dava etmek olduğunu belirtmektedir. Daha baştan sofistik çarpıtmalarla karşılaşmamak için bir hukukçu netliğiyle yürütme düşüncesinde olduğu davayı net biçimde ortaya koymuştur. İddianamesine şöyle başlar. Johann Calvin bugün sahip olduğu büyük otoritenin sefasını sürüyor. Düşüncelerinin ılımlı olduğunu görseydim, otoritesinin daha da artmasını dilerdim. Ne var ki son eylemi kanlı bir idam ve dindar insanlar için tehditten başka bir şey değildi. O nedenle kan akıtılmasından nefret eden ben, bütün dünyanın nefret etmesi gerekmez mi? Kalbinin asıl amacını Tanrı'nın yardımıyla bütün dünyanın önünde açığa çıkarmak ve en azından bu yanlış düşünceye kazandığı bazı insanların hatalarından geri dönmelerini sağlamak amacıyla işe girişiyorum. 27 Ekim 1553'te, yani geçtiğimiz yıl, dinsel inançları nedeniyle İspanyol Michael Servet, Cenevre'de Cenevre Kilisesi rahibi Calvin'in isteğiyle yakıldı. Bu idam, başta İtalya ve Fransa olmak üzere her yerde birçok protestoya neden oldu. Calvin ise bu şikayetlere yanıt olarak yakınlarda bir kitap yayınladı. Bu kitabın son derece ustaca süslenmiş olduğu ve Servet'e karşı girişilen mücadeleyi haklı göstermeyi, bunun da ötesinde Servet'in ölüm cezasını hak ettiğini kanıtlamayı hedeflediği görülüyor. Niyetim bu kitabı eleştirmek değil. Belki de Calvin her zaman yaptığını tekrarlayıp benim Servet'in öğreticisi olduğumu söyleyecek. Fakat kimse buna inanmasın. Ben Servet'in tezlerini savunmuyorum. Yaptığım Calvin'in yanlış tezini çürütmektir. Vaftiz üçlük ilkesi gibi sorunların tartışılmasını bir yana bırakıyorum. Calvin'in emriyle yakıldığı için Servet'in kitabı elimde değil. O nedenle kitapta hangi tezlerin savulduğunu bilmem olanaksız. Ben bu tür tartışmaların dışında, bu tür ilkesel görüş ayrılıklarıyla ilgili olmayan hususlarda Calvin'in yanlışlarını gözlerin önüne sereceğim ve herkes kan akıtma hırsının yoldan çıkardığı bu adamın kim olduğunu görecek. Calvin'e karşı onun kitaplarıyla birlikte canlı canlı yaktırdığı Servet'e davrandığı gibi davranmayacağım. Eğer bir adam karşı olduğu kitapları yazarıyla birlikte yaktırdıktan sonra aynı kitaplardan alıntılar yapma küstahlığında bulunuyorsa, bir kundakçının evi yakıp kül ettikten sonra bizden evin mobilyasına bakmamızı istemesi gibi bir şeydir. Biz hiçbir zaman bir yazarı, bir yapıtı yakmayacağız. Karşı çıktığımız kitabı herkes okuyabilir. Biri Latince, biri Fransızca olmak üzere iki baskısı bulunuyor. Herhangi bir itiraza meydan vermemek için aktardığım her paragrafa numara vereceğim. Bu paragrafa ilişkin yanıtım da aynı numarayı taşıyacak. Bu tartışmayı bundan daha dürüst yürütmek olanaksızdır. Calvin basılmış olan kitabında bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur. Kasterlio ise bir zanlının tutanaklara geçirilmiş ifadesini değerlendiren soruşturma yargıcı gibi herkesin ulaşabileceği bu belgeyi değerlendirmiştir. Hiç kimsenin hasmının düşüncesini çarpıttığını ya da değiştirdiğini iddia edememesi için Calvin'in bütün kitabının neredeyse sözcüğü sözcüğünü aktarır. Okur da Calvin'in metnini kasıtlı kısıtlamalarla çarpıttığı yönünde bir kuşku uyanmaması için Calvin'in bütün cümlelerini numaralar. Servet ile ilgili bu dava, Cenevre'de görülen davalının nemli ve soğuk bir hücrede tıkılı olduğu, ne tanık ne de savunmanın kullanabildiği ilk davadan çok daha adil yürütülmüştür. Özgürce ve bütün humanist dünyanın gözü önünde Servet davasına ilişkin etik hüküm verilecektir. Olay açık ve tartışmasızdır. Alevler vücudunu sardığında bile duyulabilir bir sesle masum olduğunu söyleyen bu adam, Calvin'in isteği ve Cenevre Belediye Meclisi'nin kararıyla dehşet verici biçimde idam edilmiştir. Şimdi Castellio şu belirleyici soruları ortaya atar. Miguel Servet hangi suçlar işlemiştir? Görevi siyasal değil, dinsel olan Calvin tamamen dinsel nitelikteki bir meseleyi nasıl belediye meclisinin önüne getirebilmiştir? Cenevre Belediyesi'nin Servet'i bu düzmece suç nedeniyle mahkum etme yetkisi var mıydı? Ve son olarak bu yabancı teolog hangi yetkiyle ve hangi yasaya dayanılarak ölüm cezasına çarptırılmıştır? Birinci soruyla ilgili olarak Castellio, Calvin'in Miguel Servet'i neyle suçladığını saptayabilmek için tutanakları Calvin'in kendi ifadesini gözden geçirir. Calvin'in görüşüne göre Servet'e yönelik tek suçlama büyük bir cüretle İncil'i tarif ettiği ve anlaşılmaz bir yenileme talebiyle hareket ettiğidir. Yani Calvin Servet'i İncil'i özgürce yorumladığı ve bu arada kendi kilise doktrininin vardığı sonuçlardan farklı sonuçlara vardığı için suçlamaktadır. Ne var ki Castellio hemen vuruşunu yapar. Reformasyon içinde İncil'i özgürce yorumlayan tek insan Servet miydi? Kim Servet'in bu tabiriyle yeni doktrinin gerçek anlamını yaraladığını iddia etme cesaretinde bulunabilir? Bu kişisel yorumlama hakkı Reformasyon'un temel taleplerinden değil miydi? ve Protestan Kilisesi liderleri bu yeni yorumu sözle ve yazıyla kabul ettirmekten başka ne yaptılar? Kilisenin yeniden yapılandırılmasında en cesur ve kararlı tavrı gösteren arkadaşı Farel'le birlikte Calvin değil miydi? Calvin sadece yeniliklere yönelmekle kalmamış, bunu herkese öyle dayatmıştır ki ona karşı gelmek artık tehlikeli olmuştur. Calvin 10 yıl içinde fiilen Katolik Kilisesi'nin 600 yılda gerçekleştirdiği yeniliklerden daha çok yenilik gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla en güspek reformasyoncu olarak Protestan Kilisesi içinde yeni yorumları suç olarak tanımlama ve mahkum etme hakkına özellikle Calvin hiç sahip değildir. Oysa yanılmazlığının çok doğal olduğu anlayışından hareketle Calvin, kendi görüşlerini doğru, kendisinin dışındaki bütün görüşleri yanlış olarak değerlendirmektedir. Ve Castellio burada ikinci soruyla girer araya. Calvin'i doğru ve yanlış üzerine hüküm vermek için kim yargıç atamıştır? Elbette Calvin bütün bu yazarları kendisinin doktrinini tekrarlamaya yanaşmayan kötü düşüncelerle dolu insanlar olarak niteler. O nedenle bunların sadece yazmalarının değil, konuşmalarının da engellenmesini talep eder. Böylece doğru bildiğini söyleme hakkına sadece kendisi sahip olacaktır. Castellio, herhangi bir insanın ya da partinin gerçeği sadece biz biliriz, diğer bütün düşünceler yanlıştır deme hakkına sahip olmasına karşı çıkar. Bütün gerçekler, özellikle de dini gerçekler tartışmaya açık ve çok anlamlıdırlar. O nedenle sadece Tanrı'ya ait olan sırlar üzerine, sanki Tanrı'nın en gizli planlarına katılmışız gibi böylesine büyük bir iddiayla tartışmak küstahlık ve esasen hiçbir şey bilmediğimiz meseleler hakkında kesin bilgilere sahipmişiz gibi davranmak kendini beğenmişliktir. Dünya kurulduğundan bu yana bütün kötülükler, düşünce ve dünya görüşlerini tek doğru ilan eden hoşgörüsüz doktrinerlerden gelmiştir. Bu fanatik tek tip düşünce ve tek tip davranış yanlıları kavga hırslarıyla dünya barışını bozmuşlar ve farklı düşüncelerin doğal bir aradalıklarını ölümcül çatışmalara dönüştürmüşlerdir. Castellio Calvin'i işte böyle bir düşünsel hoşgörüsüzlükle suçlamaktadır. Bütün mezhepler dinlerini Tanrı'nın sözü üzerinde kuruyor ve kendi izledikleri yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Calvin'in düşüncesine göre bunların her biri diğerine baskı yapmak zorundadır. Elbette Calvin kendi doktrininin doğru olduğunu iddia ediyor, fakat diğerlerinin iddiası da bu. O, diğerlerinin yanıldığını söylüyor. Başkaları da Calvin için aynı şeyi söylüyorlar. Calvin yargıç olmak istiyor, diğerleri de. Bu durumda nasıl karar verilebilir? Peki Calvin'i insanlar hakkında ölüm cezası verme yetkisiyle donanmış yargıçlığa kim atadı? Bu yargıçlık tekeli neye dayanmakta? Calvin'in Tanrı'nın sözünün sahibi olduğuna mı? Fakat diğerleri de bunu iddia ediyorlar. Ya da öğretisinin tartışılmazlığına mı? Peki ama kim için tartışılmaz? Calvin için elbette. Calvin'in ilan ettiği gerçek bu kadar açıksa neden bunca kitap yazmaya ihtiyacı duyuyor? Cinayetin ya da zinanın suç olduğunu kanıtlamak için neden hiç kitap yazmadı? Çünkü bunlar herkes için açıktı. Eğer Calvin gerçekten de bütün düşünsel gerçekliğe vakıf olmuş ve bunların sırrına ermişse, neden aynı noktaya ulaşmaları için başkalarına zaman tanımıyor? Neden daha baştan imha yolunu seçerek bu insanların gerçeği görme olanaklarını ellerinden alıyor? Böylece ilk ve önemli bir durum saptanmış olur. Calvin kendisine düşünsel ve dinsel meselelerde haksız bir yargıçlık görevi biçmiştir. Aslında Calvin'in görevi, eğer servetin yanlış yolda olduğunu düşünüyorsa onun doğru yola gelmesi için aydınlatmak ve ikna etmekti. Fakat iyilikle tartışacak yerde hemen şiddete başvurmuştur. İlk hareketin tutuklamaydı. Serveti zindana tıktın ve mahkemeden sadece bütün dostlarını değil, servete düşman olmayan herkesi dışladın. Calvin, doktrinerlerin sıkıntıya düştükleri her zaman başvurdukları eski ve bilinen bir tartışma yöntemine sarılmıştır. Kulaklarını tıkamak ve karşısındakilerin ağzını kapamak. Ne var ki yasakların arkasına gizlenmek her zaman insanların ya da doktrinerlerin manevi güçsüzlüğünün en çarpıcı kanıtıdır. Ve Castellio, kendi yazgısını öngörmüşçesine Calvin'e şöyle seslenir. Sana soruyorum Bay Calvin. biriyle aranda bir miras davası olsa ve hasmın, yargıcın sadece kendisine söz hakkı vermesini ve senin konuşmanın engellenmesini sağlamış olsa, bu adaletsizlik karşısında sen isyan etmez miydin? Neden kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapıyorsun? Burada inançlar üzerine tartışıyoruz. Neden bizi susturuyorsun? Savunduğun davanın zavallılığından bu kadar mı eminsin? Yenilmekten ve diktatör olarak iktidarını yitirmekten bu kadar mı korkuyorsun? Böylece Calvin'e karşı iddianame ile ilke düzeyinde formüle edilmiş olmaktadır. Calvin siyasal gücüne dayanarak dinsel, ahlaki ve dünyevi meselelerde tek başına karar verme hakkına sahip olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla Calvin hem her insana bağımsız düşünmesi için bir beyin, konuşması için bir ağız ve son bir manevi merci olarak bir vicdan vermiş olan tanrısal hukuka, hem de sadece kendisinden farklı düşündüğü için bir insanı adi bir suçlu gibi kovuşturduğundan dünyevi hukuka tecavüz etmiştir. Castellio tanık çağırmak için davaya kısa bir ara verir. Tanrısal yasalara göre düşünce suçlarının resmi makamlarca kovuşturulmasının uygun olmadığını ünlü bir teolog kanıtlayacaktır. İşte Castellio'nun söz verdiği bu büyük bilge, Calvin'in kendisinden başkası değildir ve davaya kendi isteği dışında çağrılmıştır. Her şeyin karmaşık olduğunu bilen Calvin, kendisinin suçlanmaması için acelele başkalarını suçluyor. Oysa bu karışıklığa neden olan kendisinin zorba tutumudur. Serveti mahkum ettirmesi sadece Cenevre'de değil, bütün Avrupa'da öyle bir öfke yarattı ki şimdi kendi yaptığını başkalarının üzerine atmaya çalışıyor. Oysa bir zamanlar henüz kendisi baskı görenlerden biriyken farklı konuşuyordu. O zamanlar bu tür zorbalıklara karşı bir sürü yazı yazmıştı. Bundan kimsenin kuşkusu olmaması için Instituto'dan bir sayfa okuyorum. Ve sonra Castellio, Instituto'dan bir bölüm, bugünkü Calvin'in yazar olarak yaktıracağı o zamanların Calvin'in sözlerini aktarıyor. Eski Calvin, bugün Castellio'nun kendisine karşı savunduğu tezin hecesi hecesine aynısını savunmaktadır. Instituto'nun birinci baskısında aynen şöyle deniyordu. Sapkınları öldürmek cinayettir. Onları demir ve ateşle yok etmek, hümanizm prensibini reddetmek anlamına gelir. Elbette Calvin, iktidarı eline geçirir geçirmez yapıtlarından hümanizmle ilgili bu sözleri derhal çıkarmıştır. Instituto'nun ikinci baskısından artık bir husus yoktur ve konuya ilişkin net tutum kaybolmuştur. Napolyon'un konsül ve imparator olarak gençliğinin Jacoben unsurlarını son derece dikkatli biçimde yok etmek istemesi gibi, bu kilise önderi de mazlum olmaktan çıkıp bizzat zorba olur olmaz bir zamanlar savunduğu bu hoşgörü inancından kurtulmak istemiştir. Ne var ki Castellio, Calvin'in kendi kendisinden kaçmasına izin vermez. Instituto'da yazılanları kelimesi kelimesine okur ve şunu işaret eder. Şimdi herkes Calvin'in bu ilk açıklamasını bugünkü yazıları ve eylemleriyle karşılaştırsın. Görecektir ki bu adamın bugünüyle dünü ışıkla karanlık kadar birbirinden farklıdır. O serveti idam ettirdiği için şimdi kendisiyle farklı düşüncede olan herkesin mahvolmasını istiyor. Kendi koyduğu yasaları inkar ediyor. Onun tek istediği ölüm. Calvin'in istikrarsızlığını ve uğradığı değişiklikleri açıklayacaklarından ve su yüzüne çıkaracaklarından korktuğu için kendisine karşı olanları öldürmek istemesi pek şaşırtıcı olmasa gerek. Kötü şeyler yaptığı için açıklıktan korkuyor. Oysa Castellio'nun istediği açıklıktır. Bir zamanlar düşünce özgürlüğünü savunan Calvin, Duguay Servet'i Chapel Meydanı'nda korkunç acılar içinde neden yaktırdığını, herhangi bir iki anlamlılığa yer vermeksizin dünyaya açıklamalıdır. Ve amansız sorgu yeniden başlar. İki soru çözümlenmiştir. Birincisi, Duguay Servet'in düşünce suçu işlemekten başka bir suçunun olmadığı ve ikincisi, resmi yorumlardan farklı bir yorumun hiçbir zaman adi bir suç olarak değerlendirilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Castellio bir vaiz olarak Calvin'in tamamen teorik ve soyut bir meselede karşı düşüncenin ezilmesi için neden dünyevi makamlara başvurduğunu sorar. Düşün insanları arasında düşünsel meseleler sadece düşünce planında halledilebilir. Eğer servet sana karşı silahla mücadele etmiş olsaydı meclisi yardıma çağırmakta haklı olurdun. Sana karşı mücadeleyi sadece kalemle yürüten servetin onun yasalarının karşısına neden demir ve kılıçla çıktın? Söylesene, neden meclisin arkasına saklandın? Devletin vicdan meselelerinde hiçbir yetkisi yoktu. Teolojik doktrinleri savunmak meclisin işi değildir. Kılıcın doktrinle herhangi bir ilgisi yoktur. Doktrin sadece bilgelerin işidir. Meclis bilgileri kendilerine fiziki bir haksızlık yapıldığında herhangi bir işçiyi, doktoru ya da herhangi bir yurttaşı koruduğu gibi korumakla yükümlüdür, o kadar. Eğer Servet kalbini öldürmeye kalkışsaydı ancak o zaman meclisin kalbini savunması haklı olurdu. Oysa Servet sadece yazılarıyla, aklıyla mücadele ettiğinden ona karşı sadece yazı ve düşünceyle hareket edilmesi gerekirdi. Castellio, kalbinin eylemini yüksek, ilahi bir emirmiş gibi haklı çıkarmaya çalışmak yönündeki çabalarını kesin bir dille reddeder. Castellio için bir insanın öldürülmesini emreden hiçbir tanrı emri, hiçbir Hristiyanlık emri yoktur. Kalbinin eylemini, yanlış inançta olanları ateş ve kılıçla yok etmeyi emrettiğini söylediği Musevi yasasına dayandırmasına Castellio büyük bir öfkeyle yanıt verir. Fakat kalbin kanıt gösterdiği bu yasayı hangi akla uygulamak istiyor? Bu durumda bütün kentlerde evleri, binaları, hayvan ve eşyaları yerle bir etmesi, günün birinde yeterli askeri güce sahip olduğunda sapkın olduklarını düşündüğü Fransa'ya ve diğer uluslara saldırması, kentleri yakıp yıkması, çocuk ve kadınları hatta ana karnındaki çocukları öldürmesi gerekmez miydi? Calvin'in kendisini mazur göstermek için çürümüş bir organı kesip atma cesaretinin gösterilememesinin Hristiyan doktrininin bütününün çürümesini göze almak anlamına geldiğini söylemesine karşı Castellio şu yanıtı verir. Bu dinsizlerin kiliseden çıkarılmaları kiliseyle ilgili bir sorundur ve sadece sapkınların kiliseden ve cemaatten aforoz edilmeleri anlamına gelir, öldürülmeleri değil. Ne İncil'in herhangi bir yerinde ne de herhangi bir ahlak kitabında böyle bir hoşgörüsüzlük talep edilmiyordu. Castellio, ellerinde servetin kanıyla bu savunma yazısını yazan Calvin'e, "Sonuçta sana insanları yakmayı öğütleyenin İsa olduğunu mu söyleyeceksin?" diye sorar. Calvin'in sık sık doktrini savunmak, Tanrı'nın sözünün itibarını korumak için öldürmek zorunda kaldığını vurgulamasına, bütün zorbalar zulümlerini daha ulvi, kişisel olmayan çıkarlarla mazur gösterirler, Castellio, o karanlık yüzyılın gecesinde her tarafı aydınlatan bir şimşek gibi çakan şu yanıtı verir. Bir insanı öldürmek hiçbir zaman bir doktrini savunmak anlamına gelmez. Bunun tek anlamı bir insanı öldürmektir. Gerçekliği ve netliğiyle hiçbir zaman unutulmayacak en hümanist sözlerden biridir bu. İşte bu sert madenden dövülmüş cümleyle Sebastian Castellio, insanların dünya görüşleri nedeniyle uğradıkları baskıları bütün zamanlar için mahkum etmiştir. Bir insanın yok edilmesini haklı göstermek için hangi mantıksal, etik, ulusal ya da dinsel bahane ileri sürülürse sürülsün, bu nedenlerden hiçbiri böyle bir eylemi yapan ya da emredeni kişisel sorumluluktan kurtaramaz. Akıtılan kanın her zaman bir suçlusu vardır. Cinayet hiçbir zaman herhangi bir dünya görüşü ileri sürülerek haklı çıkarılamaz. Gerçekler yaygınlaştırılabilir fakat dayatılamaz. Hiçbir doktrin daha çok bağırdığı, daha baskıcı olduğu, daha doğru, daha gerçek değildir. Hiçbir öğreti zorbalıkla yapay olarak varlığının, kendi alanının ötesine çıkarılamaz ve hiçbir doktrin farklı düşünenlere baskı yaparak daha gerçek olmaz. Düşünceler ait oldukları bireyin dışında kimseye tabi olmayan birer kişisel serüven ve olgudur. Bir gerçek Tanrı'ya dayandığını, kutsal olduğunu bin kez ilan etse de boşunadır. Çünkü hiçbir düşünce talimatla herkese kabul ettirilemez. Hiç kimse Tanrı'nın verdiği yaşamı sona erdirme hakkına sahip değildir. Dogmatik Calvin için ölümlü insanların ölümlü olmadığını düşündüğü, düşünceleri uğruna ölmesi önemsiz bir meseleyken Castellio için sadece düşünceye karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda boşuna bir çabadır. Kimseye karşı zor kullanmayalım. Çünkü zor hiçbir zaman ıslah edici değildir. İnsanları belli şeylere inanmaya zorlamak isteyenler, bir hastayı elinde sopayla beslemek isteyenler kadar saçma davranmaktadırlar. O nedenle artık farklı düşünenlere baskı yapmaya son verilmelidir. Artık görevlendirdiğin insanların elinden baskı ve kovuşturma yapma hakkını al. Aziz Paolo'nun istediği gibi herkese konuşma ve yazma hakkını tanı. O zaman özgürlüğün bu dünyada neler yapabildiğini göreceksin. Bütün belgeler gözden geçirilmiş, sorular yanıtlanmıştır. Artık Sebastian Castellio, hakarete uğramış insanlık adına, bunu tarih çoktan onaylamıştır, hükmü verir. Miguel Servet isimli Tanrı yolunda bir adam çoktan öldürülmüştür. Bu cinayetin sorumluları davanın açılmasını sağlayan Calvin ve infazı gerçekleştiren Cenevre Meclisi'dir. Olay etik açıdan incelenmiş ve şunlar saptanmıştır. Bu davada gerek dinsel kurum gerekse dünyevi kurum yetkilerini aşmışlardır. Meclis yetkilerini aşarak suç işlemiştir. Çünkü dinsel bir suç hakkında hüküm vermeye yetkili değildir. Calvin ise meclise bu sorumluluğu yükleyerek iki kat suç işlemiştir. Senin tanıklığın ve komploların sayesinde meclis bir insanı öldürdü. Oysa bu meselede renkleri ayırt edemeden bir kör kadar yetkisizdi. Calvin iki kez suçludur. Bu iğrenç eylemi düzenledi ve uygulattırdığı için. Bu talihsiz adamı hangi nedenle ateşe attırmış olursa olsun Calvin'in eylemi düpedüz cinayetti. Dördüncü kaset, birinci yüzün sonu.